Ayrım 15. Körlük. José Saramago, sayfa 160. Bir körün görmediği bir yüzü unutmayacağını söylemesinin ne kadar saçma olduğunu kimse farkına varmadı. Körler olabildiğince çabuk geri çekilmişler, kapıyı arıyorlardı. Kısa süre sonra da birinci koğuştaki körler arkadaşlarını durumdan haberdar ediyorlardı. Kulağımıza çalınanlara bakacak olursak şimdilik onlara baş eğmekten başka çaremiz olduğunu sanmıyorum, dedi doktor. İşin en kötüsü de silahlı olmaları. Biz de silah bulabiliriz, dedi eczacı kalfası. Evet, ağaçların dallarını koparabiliriz. Uzanabileceğimiz yükseklikteki dal kaldıysa tabii, bir de becerebilirsek karyola demirlerini kullanabiliriz. Ama onların elinde en azından bir tane ateşli silah var. Ben bana ait olan hiçbir şeyi o orospu çocuğu körlere vermem, dedi bir ses. Ben de, diye ona katıldı bir başkası. Tamam, ya da hep birlikte veririz ya hiçbirimiz vermeyiz, dedi doktor. Seçeneğimiz yok, dedi doktorun karısı. Üstelik bize orada dayatılan kuralın burada da geçerli olması gerekir. Ödemek istemeyen ödemez. Bu onun hakkı. Buna karşılık da karnını doyuramaz. Çünkü kendi karnını hiçbir biçimde başkalarının zararına doyuramaz. Hepimiz vereceğiz, hem de her şeyimizi, dedi doktor. Peki yarı verecek bir şey olmayanlar, dedi eczacı kalfası. O durumda olanlar da başkalarının onlara verdikleriyle karnını doyurur. Çünkü bir büyüğümüzün dediği gibi herkes yeteneğinin el verdiği ölçüde gereği kadar alır. Bir sessizlik oldu, ardından gözü siyah bantlı yaşlı adam sordu. Kimi sorumlu seçeceğiz? Ben doktoru seçiyorum, dedi koyu renk gözlüklü genç kız. Oylamaya gitmek gerekmedi. Herkes aynı fikirdeydi. İki kişi olmamız gerekiyor, diye anımsattı doktor. Gönüllü var mı, diye sordu. Başka daha yoksa ben varım, dedi birinci kör. Çok iyi. Öyleyse toplamaya başlayalım. Bize bir torba, bir çanta ya da bir valiz gerekiyor. Hangisi olsa iş görür. Ben şunu boşaltabilirim, dedi doktorun karısı ve hangi koşullar altında yaşayacağını bilemediğinden içine güzellik malzemeleriyle bir sürü kıvır zıvır doldurduğu çantayı boşaltmaya başladı. Buraya başka bir dünyadan gelmiş şişeler, kutular ve tüpler arasında sivri uçlu uzun bir makas vardı. O makası oraya koyduğunu anımsamıyordu ama oradaydı işte. Doktorun karısı başını kaldırdı. Körler bekliyordu. Kocası birinci körün yatağına gitmiş, onunla gevezelik ediyordu. Koyu renk gözlüklü genç kız şehla çocuğa yemeğin gecikmeden geleceğini söylüyordu ve yerde bir başucu masasının arka tarafına doğru itilmiş, üzerinde kan lekeleri bulunan bir kadın bağı duruyordu. Koyu renk gözlüklü genç kız onu görmeyen gözlerden saklamak istemişti sanki. Doktorun karısı makasa bakıyor ve makasa neden öyle baktığını düşünüyordu. Nasıl öyle? Öyle işte. Ama bakışının nedenini sezemiyordu bir türlü. Gerçekten de avuçlarının içinde yatan o iki nikel bıçaklı, sivri ve parlak uçlu, uzun basit makas hangi nedeni gizliyor olabilirdi? Buldun mu? Diye sordu kocası. Evet, dedi ve arkasına götürdü. Öteki eliyle makası saklarken boş çantayı kocasına uzattı. Neyin var? Diye sordu doktor. Hiç, diye yanıt verdi kadın. Görebileceğim bir şey yok. Sesim seni şaşırtmış olmalı. Hepsi bu. Diyebilirdi. Pekala. Doktor birinci körle birlikte oyuna ilerleyip duraksayan elleriyle çantayı aldı ve neyiniz varsa hazırlayın, toplamaya başlayacağız, dedi. Kadın önce kendi kolundaki, sonra kocasının kolundaki saati çıkardı. Kulağındaki küpeleri aldı, yakut taşlı küçük yüzüğünü, boynunda taşıdığı altın zinciri, alyansını, kocasının alyansını çıkardı. Bunları çıkarmak zor olmadı. Parmaklarımız incelmiş, diye düşündü. Çıkardıklarının hepsini çantanın içine koydu. Sonra sıra paralara geldi. Farklı değeri olan kağıt paralarla biraz bozuk paraya. Hepsini koydum, dedi. Emin misin, diye sordu doktor. İyice bakın. Üstümüzde taşıdığımız değerli sayılabilecek şeylerin hepsi bu kadar. Koyu renk gözlüklü genç kız değerli eşyalarını hazırlamıştı bile. Onlarınkinden fazla olarak iki bileziği, eksik olarak da bir tek alyansı vardı. Doktorun karısı, kocasıyla birinci körün kendisine sırtlarını dönmelerini, koyu renk gözlüklü genç kızın şehla çocuğa doğru eğilmesini bekledi. Beni annenmişim gibi düşün, diyordu genç kız. Hem senin için hem de kendim için ödeme yapacağım. Doktorun karısı daha sonra dipteki duvara kadar geriledi. Orada, öteki duvarlarda da olduğu gibi çakıl duran çiviler, kancalar vardı. Ve bunlar eskiden burada kalan akıl hastalarının kim bilir hangi değerli eşyalarını ya da fantazilerini asmaya yarıyordu. Erişebildiği en yüksek kancayı seçip makası astı. Sonra gelip yatağına oturdu. Kocasıyla birinci kör ağır ağır kapıya yönelmişler. Sağdan soldan kendilerine verilenleri toplamak için zaman zaman duruyorlardı. Bazı körler utanç verici biçimde soyulduklarını söyleyerek protesto ediyordu. Ve işin gerçeği de buydu. Başka körler de ellerindekini Sonuçta bu dünyada mutlak olarak sahip olduğumuz hiçbir şey bulunmadığını düşünürcesine bir tür umursamazlık içinde veriyordu ki bu da öncekinden geri kalmayan çok önemli bir gerçekti. Toplamayı bitirip koğuşun kapısına vardıklarında doktor sordu. Hepimiz her şeyimizi verdik mi? Durumu kabullenmiş birçok ses, evet dedi. Geriye kalanlar sessizliklerini korudu. Bunu yalan söylemiş olmamak için mi yaptıklarını zamanı gelince öğreneceğiz. Doktorun karısı gözlerini makasa doğru kaldırdı. O kadar yüksekte bir kancıya asılı durduğunu görmek onu şaşırttı. Makas oraya kendi elleriyle asan o değildi sanki. Sonra içinin ta derininde bir yerde kendi kendine makası yanına almış olmakla çok iyi ettiğini söyledi. Bundan böyle erkeğinin sakallarını düzeltip onu daha düzgün görünüşlü kılabilecekti. Çünkü bildiğimiz gibi içinde yaşadığımız koşullarda bir erkeğin normal olarak tıraş olması kesinlikle çok zordu. Gözlerini kapı yönüne yeniden çevirdiğinde iki adam koridorun loşluğunda kaybolmuş, yiyecekleri, yemeklerin bedelini ödeme buyruğu aldıkları sol taraftaki üçüncü koğuşa doğru ilerliyordu. Bugünkü yemeğin, yarınkinin de, belki de bütün hafta yiyecekleri yemeğin, peki ya sonra? Bu sorunun yanıtı yoktu. Elimizde avucumuzda bulunanların hepsi bu çantanın içinde. Alışılmışın tersine koridorlar boştu. Genellikle böyle olmazdı. Koğuştan çıktığında insan tökezler, birbirine çarpar ve yere düşerdi. Kendilerine çarpılanlar sövüp saymaya başlar, olmayacak kaba küfürler savururlar, çarpanlar da onlara aynı biçimde karşılık verir ama kimse bunun üzerinde durmazdı. İnsanların zaman zaman boşalmaları gerekir, özellikle de kör olanların. Önde, ileride ayak sesleri ve konuşmalar duyuluyordu. Bunlar bir başka koğuştan aynı zorunluluğu yerine getirmeye giden sorumlular olmalıydı. Şu başımıza gelene bir bakın doktor. Kör olduğumuz yetmiyormuş gibi bir de kör hırsızların eline düştük. Benim gerçek yazgım buymuş sanki. Karşıma önce bir araba hırsızı çıktı. Şimdi de yemek hırsızları. Üstüne üstlük bu sonuncuların bir de silahı var. Aradaki en büyük fark o silah. Evet ama o silah sonsuza kadar dolu kalmayacak. Hiçbir şey sonsuza kadar sürüp gitmez. Ama içinde bulunduğumuz durumda sürüp gitmesi belki daha iyi. Neden? Çünkü silahın boşalması birinin onu kullanmasını gerektirir. Oysa biz şimdiden yeterince insan yitirdik. Katlanılmaz bir durumdayız. Durum buraya geldiğimizden beri zaten katlanılmazdı. Buna karşın katlanıyoruz. Siz iyimser bir insansınız doktor. Ben iyimser değilim. Ve bu yaşadıklarımızdan daha kötüsünün olabileceğini düşünemiyorum. Bana gelince ben kötü yürekliliğin ve kötülüğün bir sınırı olabileceğini hiç mi hiç sanmıyorum. Belki de siz haklısınız dedi doktor. Sonra kendi kendine konuşur gibi. Burada mutlaka her şeyi değiştirecek bir olayın gerçekleşmesi gerekiyor dedi. Vardığı bu sonuca belirli bir çelişkinin gölgesi düşmüş gibiydi. Çünkü sonuçta ya da bundan daha kötü durumlarla karşılaşacaklar ya da bundan böyle her şey düzelmeye başlayacaktı. Tabii bunu düşündürtecek belirtiler henüz olmasa da. Kat ettikleri yola, döndükleri köşelere bakılırsa üçüncü koğuşa artık çok uzak olmamaları gerekiyordu. Doktor da birinci kör de oraya hiç adım atmamışlardı ama mantıksal olarak binanın iki kanadının tam bakışımlı yapılmış olması gerekirdi. Dolayısıyla insan sağ kanadın düzenini biliyorsa sol kanadın içinde de yönünü kolaylıkla bulabilirdi. Bunun tersi de doğruydu elbette. Kanatlardan birinde sola dönmeniz gerekiyorsa ötekinde sağa dönmeniz yönünüzü bulmanız için yeterliydi. Sesler duydular. Önlerinden gidenlerin sesleriydi kuşkusuz. Beklememiz gerekecek dedi doktor alçak sesle. Neden? Koğuştakiler kimin ne getirdiğini tam olarak bilmek isteyeceklerdir. Geçen zaman onların umurunda değil. Kahvaltılarını etti hepsi. Aceleleri yok. Öğle yemeği vaktinin yaklaşmış olması gerekir. O iki kişinin gözleri görseydi bu yine de bir işe yaramazdı. Kollarında artık saatleri bile yok. Çeyrek saat sonra yaklaşık 2 dakika farkla değiş tokuş sona erdi. İki adam doktor ile birinci körün önünden geçti. Konuşmalarından anlaşıldığına göre ellerinde yiyeceklerle geri dönüyorlardı. Dikkat et yere düşürme diyordu biri, öteki ise mırıldanıyordu. Götürdüklerimiz herkese yetecek mi bilmiyorum. Kemerlerimizi sıkacağız. Doktorun peşinden gelen birinci körle elini duvar boyunca kaydırarak parmakları kapının kasasına değinceye kadar ilerledi. Biz sağdaki birinci koğuştanız dedi. Bir adım daha atacaktı ki bacağı bir engele çarptı. Bunun yanlamasına konmuş, tezgah görevi yapan bir yatak olduğunu anladı. Düzeni iyi kurmuşlar diye düşündü. Her şeyi özenle düzenlemişler. Konuşmalar, ayak sesleri işitti. Kaç kişi olabilirler? Karısı ona yaklaşık 10 kişiden söz etmişti ama daha fazla olma olasılığını da göz ardı etmemeliydi. Çünkü onlar yiyecekleri almaya gittiklerinde hepsi binanın girişinde değildi. Tabancalı adam elebaşıydı, alaycı sesiyle. "Şimdi de sağ taraftaki birinci yatakhanenin bize getirdiği hazineleri görelim bakalım," diyen o idi. Sonra alçak sesle, çok yakınında bulunduğu anlaşılan birine, "Not al," dedi. Doktorun kafası karışmıştı. "Bu da nesi?" "Not al. Ne demek?" diye düşündü. "Burada yazı yazan biri var demek ki. Kör olmayan biri. Böylelikle görenlerin sayısı ikiye çıkmış oluyor. Tetikte olmamız gerekiyor," diye düşündü. "Yarın, öbür gün bu adam bizim hiç haberimiz olmadan yanımıza yaklaşabilir." Doktorun düşündükleri birinci körün düşündüklerinden hiç de farklı değildi. Bir tabanca ile bir gammazın insafına kaldık. Bundan böyle başımızı bile kaldıramayacağız diye düşünüyordu. İçerideki kör, yani hırsızların başı, çantayı açmıştı bile. Alışkın elleriyle içindeki eşyayı, paraları çıkarıyor, ne olduklarını söylüyordu. Altın olan eşya ile olmayan eşyayı da dokunarak ayırt edebiliyordu kuşkusuz. Aynı biçimde kağıt paralarla bozuk paraların değerini de ayırt edebiliyordu. İnsanın deneyimi varsa bunu yapmak kolay tabii. Ne var ki birkaç dakika sonra doktorun dikkatsiz kulağı çok özel bir delme sesini ayırt etmeye başladı. Ve bunun ne sesi olduğunu hemen anladı. Yan tarafta biri körler alfabesiyle anagliptik yazı da denen yazı yazıyordu. Aygıtın sivri ucunun kalın kağıdı delip alttaki madeni tabakaya vururken çıkardı. Aynı zamanda sağır ve net ses duyuluyordu. Buysa namusu ve vicdanı kalmamış körlerin arasında bir de normal kör bulunduğu anlamına geliyordu. Bu adam eskiden kör adı verilen insanlara benzeyen bir kördü yani. Rastlantı sonucu ötekilerle aynı ağa takılmıştı. Avcı onu ayırt etmeye zaman bulamamıştı. "Siz modern körlerden mi yoksa modası geçmiş eski körlerden misiniz? Görememe biçiminizi açıklayın bakalım bize." "Bu körler de amma şanslı ha. Tanrı onlara yazı yazabilen, ayrıca rehberlik de edebilecek bir kör göndermiş. Çünkü körlere özgü eğitim almış bir kör bambaşka biridir. Değerine paha biçilmez." Envanter çıkarma işi sürüyordu. Eli tabancalı adam bir iki kez muhasebecinin düşüncesini aldı. "Şu parça hakkında ne düşünüyorsun?" Muhasebeci düşüncesini bildirmek için yaptığı işe ara veriyordu. "Beş para etmez." Bu durumda eli tabancalı adam, "Bunlardan daha fazla çıkarsa yemek yemek yerine oruç tutarlar," diyordu. Ya da muhasebeci, "Gerçek," diyordu. Bu durumda ise adamın yorumu, "Dürüst insanlarla iş yapmak ne güzel," oluyordu. Sonunda yatağın üzerine üç kasa yiyecek kondu. "Alın bunları," dedi eli tabancalı adam. Doktor kasaları saydı. "Üç tane yeterli değil. Burada bizden başka kimse olmadığı zaman dört tane veriyorlardı," dedi. Aynı anda tabancanın buz gibi namlusunu boynunda hissetti. Bir kör olarak hiç de kötü nişan almıyordu doğrusu. "Her zırlayışında bir kasa eksik verdirteceğim. Şimdi defol. Sana verilenleri al ve hala kursağınıza girecek bir şeyler bulabildiğiniz için Tanrı'na dua et." Doktor mırıldandı. Tamam, kasalardan ikisini kavradı. Ötekini de birinci kör aldı ve bu kez kendilerini koğuşa götüren yolu daha ağır adımlarla, çünkü yük taşıyorlardı, yeniden kat ettiler. Görünüşte boş olan giriş bölümüne vardıklarında doktor, "Böyle bir fırsatı bir daha hiç yakalayamayacağım," dedi. "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu birinci kör. "Tabancasını boynuma dayadı. Çekip elinden alabilirdim onu. Riskli olurdu." "O kadar da değil. Ben tabancanın nerede olduğunu biliyordum. O benim ellerimin nerede olduğunu bilemezdi. Yine de riskli olurdu. O anda onun benden daha kör durumda olduğundan eminim. Bunu düşünememekle çok yazık ettim. Ya da düşündüm ama düşündüğümü yapmaya cesaret edemedim." "Peki ya sonra?" dedi birinci kör. "Ne sonrası? Diyelim ki gerçekten de elinden silahı aldınız. Onu kullanmaya cesaret edebileceğinizi hiç sanmıyorum. Bizi içinde bulunduğumuz durumdan kurtaracağına emin olsaydım, evet, kullanırdım." "Ama emin değilsiniz." "Hayır, aslında emin değilim. Öyleyse silahların karşı tarafta, onların elinde kalması daha iyi. Tabii bize saldırmak için bu silahları kullanmadıkları sürece, birini silahla tehdit ettiğinizde ona zaten saldırmış olursunuz. Tabancasını elinden almış olsaydınız, gerçek savaş işte o zaman başlamış olurdu. Ve biz büyük bir olasılıkla o tabancayı hiçbir zaman kullanamazdık." "Haklısınız," dedi doktor. "Bu olasılıkların hepsini düşünmüş gibi davranacağım. Bana biraz önce söylediğinizi anımsayın doktor. Ne demiştim size? Mutlaka bir olayın gerçekleşeceğini söylemiştiniz. O olay oldu bitti. Bana gelince ben bundan yararlanamadım." "Hayır, olacak olan o değil, başka bir şey." Koğuşa girip onlara sunabilecekleri birazcık yiyeceği masanın üzerine koyduklarında kimi körler, doktorla birinci körü karşı çıkıp daha fazlasını istemedikleri için suçladı. Oysa körleri temsil etmek üzere bu amaçla seçilmişlerdi. Bunun üzerine doktor orada olup bitenleri açıkladı. Muhasebe tutan körü, elinde silah olan körün yaptığı kabalıkları, tabii tabancayı da anlattı. Durumdan memnun olmayanlar seslerini alçalttılar ve sonuçta kovuş çıkarlarının savunulmasının emin ellerde olduğu düşüncesine onlar da katıldı. Sonunda getirilen yiyeceklerin dağıtımı yapıldı. Körlerden biri sabırsızlananlara birazcık da olsa bir şeyler atıştırmanın hiç yiyememekten her zaman daha iyi olduğunu, üstelik geçip giden saatleri düşünecek olurlarsa öğle yemeğinin birazdan gelmesi gerektiğini söyledi. İşin asıl kızılacak yanı, hani şu tam açlığa alışacakken ölen o ünlü eşeğin durumuna düşmüş olmamız, dedi bir başkası. Ötekiler bu şakaya dudaklarının ucuyla gülümsediler. İçlerinden biri, o zavallı eşeğin öldüğü ana kadar öleceğini aklına getirmediği doğruysa bu hiç de kötü bir düşünce değil, dedi. 15. ayrımın sonu, sayfa 168.